Ayrım 70.
Arabanın yanında atlara, sürücülere karışmış bir küçük köylü yolculara çiçek uzatıyordu. "Hanımlarınızı çiçeklendirin," diye bağırıyordu. Marius köylü kıza yaklaştı, tezgahındaki çiçeklerin en güzellerini satın aldı. Teodül arabadan aşağı atlayarak, "Tamam, bu beni meraklandırdı işte," dedi. "Vay canına, bu çiçekleri kime götürecek acaba? Bu kadar güzel bir demet çiçek aldığına göre çok güzel bir kadın olsa gerek. Şu kadını görmek isterim." Şimdi artık sipariş üzerine değil de özel merakla kendi hesabına avlanan köpekler gibi Marius'un peşinden gitmeye başladı. Marius'un Theodule hiç aldırış ettiği yoktu. Zarif hanımlar arabadan iniyordu, onlara da bakmıyordu. Çevresinde hiçbir şey görmüyor gibiydi. Theodule, "Ne de aşık ya," diye düşündü. Marius kiliseye doğru yöneldi. Theodule kendi kendine, "Fevkalade," dedi. "Kilise, işte bu. Bir parça ayinle süslenen gizli buluşmalar en iyileridir. Tanrı'nın üzerinden aşırılan bir göz işareti kadar güzel bir şey yoktur." Kiliseye gelince Marius içeri girmedi, baş tarafın arkasına doğru döndü. Mihrabın duvarlarından birinin köşesinde kayboldu. Theodule, "Dışarıda buluşacaklar," dedi. "Şu kızı görelim bakalım." Çizmelerinin burnuna basarak Marius'un döndüğü köşeye doğru ilerledi. Oraya gelince şaşırarak duraladı. Marius alnı ellerinin arasında bir mezarın otları üzerine diz çökmüştü. Çiçek demetini mezarın üzerine serpmişti. Mezarın ucunda baş tarafı gösteren bir çıkıntının üzerinde siyah tahtadan bir haç vardı. Beyaz harflerle şunlar yazılıydı: "Albay Baron Pommerci." Marius'un hıçkırdığı duyuluyordu. Kızcağız bir mezardı. 8. Kayaya karşı mermer. Marius Paris'ten ilk ayrıldığında da buraya gelmişti. Ginorman'ın "dışarıda sabahlıyor" dediği her sefer o buraya geliyordu. Bir mezarla beklenilmedik şekilde burun buruna gelmek Teğmen Teodül'ü pek şaşırtmıştı. İçinde can sıkan acayip bir duygu uyandı. Bir mezara karşı duyulan saygıyla bir albaya karşı duyulan saygının birbirine karıştığı bir duyguydu bu. Anlayamadığı bir duygu. Marius'u mezarlıkta yalnız bırakarak geri çekildi. Bu geri çekilmede bir düzgünlük vardı. Ölüm ona büyük apoletlerle göründü, o da ona hemen hemen askerce bir selam verdi. Teyzesine ne yazacağını bilemediğinden hiçbir şey yazmamaya karar verdi. Tesadüfün pek sık rastlanan o esrarlı düzenlemelerinden biriyle Vernon'daki sahnenin hemen hemen derhal Paris'te bir tepkisi olmasaydı, Marius'un aşkları hakkında Theodule'ün keşfinden muhakkak hiçbir sonuç da çıkmayacaktı. Marius Vernon'dan 3 gün sonra sabah vakti döndü, büyük babasının evine geldi. Arabada geçen 2 geceyle yorgun olduğundan uykusuzluğunu yüzme okulunda geçireceği 1 saatle gidermek ihtiyacını duyduğu için çabucak yatak odasına çıktı. Ancak yol elbisesini, boynundaki siyah kurdeleyi çıkaracak kadar oyalandı, yüzmeye gitti. Bay Ginorman, sağlığı yerinde olan bütün ihtiyarlar gibi sabahleyin erkenden kalkardı. Marius'un eve döndüğünü duymuştu. Yaşlı bacaklarının el verdiği ölçüde hızla Marius'un oturduğu tavan arası merdivenlerini tırmandı. Niyeti torununu öpmek, kucaklamak, o arada da ona sorular sorup nereden geldiğini öğrenmekti. Ne var ki delikanlı, 80'lik ihtiyarın yukarı çıkmak için harcadığı zamandan çok daha az bir zamanda merdivenleri inmişti. Ginorman baba tavan arası odasına girdiğinde Marius ortalarda yoktu bile. Yatak bozulmamıştı, üzerinde hiçbir güvensizlik duymadan elbise ile siyah kurdele duruyordu. Ginorman, "Böylesi daha iyi," dedi. Biraz sonra büyük Matmazel Ginorman'ın oturup araba tekerleklerini işlediği salona girdi. İçeri giriş pek sevinçli, pek muzafferaneydi. Ginorman'ın bir elinde redingot, öbür elinde siyah kurdele vardı. "Zafer," diye bağırdı. "En sonunda esrarı çözeceğiz. Gizli sebebi öğreneceğiz. Bizim içinden pazarlıklı oğlanın çapkınlıklarını elimizle tutacağız. İşte romanın içine daldık, resim elimde." Gerçekten de kordonun ucunda siyah deriden bir madalyona pek benzeyen bir kutu asılıydı. Yaşlı adam bu kutuyu eline aldı, bir süre açmadan kendisi için olmayan fevkalade bir yemeğin burnunun ucundan geçirildiğini gören bir zavallı açın duyacağı zevkle, hayranlıkla, öfkeyle seyretti. Hiç şüphesiz burada bir portre var. Ben bu işlerden anlarım. Sevgiyle kalbin üzerinde taşınır bu. Ne aptal şeyler. Mutlaka yüreğini titreten bir aşiftedir. Bugünün gençleri öyle zevksiz ki. Yaşlı kız, aç bakalım nedir baba dedi. Kutu bir yaya basılınca açılıyordu. İçinde yalnız özenle katlanmış bir kağıt buldular. Bay Ginorman kahkahayla gülerek, falancadan filancaya dedi. Ne olduğunu anladım, bir aşk namesi. Teyze de, ya okuyalım bakalım dedi. Gözlüğünü taktı, kağıdı açtılar, okudular. Oğluma, Waterloo savaş alanında imparator bana baronluk verdi. Madem ki kanımla ödediğim bu ünvanı restorasyon bana hak tanımıyor, onu oğlum devralsın, kendisi taşısın. Buna layık olacağı şüphe götürmez. Babayla kızın duyduğunu anlatmak mümkün değildir. Sanki bir ölü kafasından gelen solukla donar gibi oldular. Hiçbir söz söylemediler. Yalnız Bay Ginorman alçak sesle kendi kendine söylenir gibi, o palacının yazısı bu dedi. Teyze kağıdı inceledi, evirdi, çevirdi, sonra gene kutusuna koydu. O sırada ceketin cebinden mavi kağıda sarılı dikdörtgen biçiminde küçük bir paket yere düştü. Mel Ginorman onu yerden aldı, açtı. Bunlar Marius'un kartvizitleriydi. Birini babasına uzattı, o da okudu. Baron Marius Pommerci. Yaşlı adam zili çaldı. Nicolet geldi. Bay Ginorman kordonu, kutuyu, ceketi aldı. Salonun ortasına yere fırlattı. Al bu pırtıları yerine götür. Tam bir saat derin bir sessizlik içinde geçti. Yaşlı adamla yaşlı kız birbirlerine sırtlarını dönerek oturmuşlardı. Muhakkak ki her biri kendi içinden aynı şeyleri düşünüyordu. Bir saat sonra Ginorman teyze, işte bu güzel dedi. Biraz sonra da Marius göründü, eve dönüyordu. Daha salonun eşiğini atlamadan kartvizitlerinden birini elinde tutan büyük babasını gördü. Adam onu görür görmez kendine özgü o alaycı burjuva üstünlüğüyle, onun bu hali pek ezici bir şeydi, haykırdı. Hele hele hele hele, demek artık baron oldun sen, tebrik ederim. Ne demek bu? Marius hafifçe kızardı. Şu demek ki ben babamın oğluyum dedi. Bay Ginorman gülmeyi bıraktı sert bir tavırla. Benim senin baban dedi. Marius gözleri yerde ciddi bir halle. Benim babam dedi, alçak gönüllü bir kahramandı. Cumhuriyete, Fransa'ya şerefle hizmet etti. İnsanların meydana getirdiği en büyük tarihin içinde büyük bir kişiydi o. Bir çeyrek yüzyıl açık ordugahta, gündüz top tüfek ateşi altında, gece kar içinde, çamur içinde, yağmur altında yaşadı. İki bayrak ele geçirdi, 20 yara aldı. Unutulmuş, yüzüstü bırakılmış bir halde öldü. Ancak iki nankörü, yurdunu bir de beni, çok sevmek gibi bir kusuru vardı. Bay Ginorman daha fazlasını dinlemeye katlanamazdı. Bu cumhuriyet kelimesi üzerine ayağa kalkmıştı, daha doğrusu yerinden fırlamıştı. Marius'un söylediği sözlerin her biri yaşlı kralcının yüzünde, demirci körüğünden çıkan havanın alevi bir otun üzerinde yaptığı etkiyi yaratıyordu. Koyu renkten kırmızıya, kırmızıdan koyu ala, koyu aldan alev kızılına geçmişti. Marius diye bağırdı, iğrenç çocuk. Babanın nasıl bir adam olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Hakkında bir şey bilmiyorum. Evet, bunu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da şu ki, o insanların arasında ancak sefiller bulunur. Hepsi kopuk, katildir, kırmızı külahlıdır, hırsızdır. Hepsi diyorum, hepsi. Hiç kimseyi tanımıyorum. Hepsi diyorum, anlıyor musun Marius? İyi bil ki senin baronluğunun terliğim kadar önemi yoktur. Hepsi Robespierre'e hizmet eden, yardım eden haydutlardır. Hepsi Buonaparte'ye hizmet eden haydutlardır. Hepsi hayındı. meşru krallarına ihanet ettiler. Hepsi Waterloo'da Prusyalıların, İngilizlerin karşısında kaçan alçaklardır onlar. İşte benim bildiklerim. Sayın pederiniz bunların arasındaysa ne yapayım, benim kabahatim yok. İşte bu kadar. Şimdi alevli odun olmak sırası Marius'taydı. Bay Ginormand'a körük. Marius'un bütün vücudu titriyordu, ne yapacağını bilemiyordu, başı ateş gibi yanıyordu. Kutsal ekmeğin etrafa savrulduğunu gören papaz, yoldan geçen birinin tükürdüğünü gören bir Hint fakiri gibiydi. Yüzüne karşı söylenen bu biçim sözler cezasız kalamazdı. Ama ne yapabilirdi ki? Babası ayaklar altına alınmış, karşısında çiğnenmişti ama çiğneyen kimdi? Büyük babası. Birine hakaret etmeden öbürünün öcünü nasıl alabilirdi ki? Büyük babasına hakaret etmesi imkansızdı. Ama babasının öcünü almaması da imkansızdı. Bir yanda kutsal bir mezar, öbür yanda bembeyaz saçlar. Birkaç dakika sarhoş gibi sarsıldı kaldı. Bütün bu kasırga başında esip duruyordu. Sonra gözlerini kaldırdı, bakışlarını çevirmeden dedesine baktı, gür bir sesle bağırdı. Kahrolsun Bourbonlar! Kahrolsun 18. Louis şişko domuzu! 18. Louis öleli 4 yıl olmuştu ama onun umurunda bile değildi. Yaşlı adam kıpkırmızıyken birdenbire saçlarından daha beyaz oldu. Ocağın üzerinde duran Berry dükünün büstüne doğru döndü, yerlere kadar eğilerek garip bir haşmetle onu selamladı. Sonra ağır ağır hiç konuşmadan iki defa ocaktan pencereye, pencereden ocağa kadar bütün oda boyunca tahtaları gıcırdatarak yürüyen bir heykel gibi gitti geldi. İkinci seferinde bu çatışmayı yaşlı bir koyun şaşkınlığıyla seyreden kızına doğru eğildi. Adeta sakin bir tavırla gülümseyerek, "Bu bey gibi bir baronla benim gibi bir burjuva aynı çatı altında bulunamazlar," dedi. Sonra birdenbire bembeyaz kesilerek, titreyerek, öfkenin dehşet verici yayılmasıyla genişleyen korkunç yüzüyle doğruldu, kolunu Marius'a doğru uzattı, "Defol!" diye haykırdı. Marius evden çıktı gitti. Ertesi gün Bay Ginormand kızına, "Her 6 ayda bir bu kan içiciye 60 altın gönderirsiniz, bir daha da bana lafını etmezsiniz," dedi. Daha öfkesini alamadığından, ne yapacağını da bilmediğinden 3 aydan fazla kızına hep siz diye hitap etti. Marius da evden öfkeyle ayrılmıştı. Bir başka sebep de öfkesini büsbütün arttırmıştı. Daima aile dramlarını ağırlaştıran küçük talihsizlikler olur. Aslında hatalar artmamış olmakla birlikte bunlar yüzünden şikayetler artar. Nicolet, büyük babanın emri üzerine Marius'un partallarını odasına götürürken, belki de karanlık tavan arası merdivenlerinde farkında olmadan içinde albayın eliyle yazılmış kağıt bulunan siyah deri madalyonu düşürmüştü. Ne bu kağıt ne de bu madalyon bir türlü bulunamadı. Marius kanaat getirdi ki Bay Ginormand o günden sonra ona bundan başka isim vermedi. Babasının vasiyetini ateşe atmıştı. Albayın yazdığı o birkaç satırı ezbere biliyordu. Böylece kaybolan bir şey yoktu. Ama kağıt, yazı, bu kutsal emanet, bütün bunlar onun kalbiydi. Onu ne yapmışlardı acaba? Marius nereye gittiğini söylemeden, nereye gittiğini bilmeden, cebinde 30 frankla, saatiyle, yol çantasına koyduğu birkaç elbiseyle çıkıp gitmişti. Saat hesabı kiraladığı bir arabaya binmiş, rastgele sol kıyıdaki Cartier Latin'e doğru gitmişti. Marius şimdi ne yapacaktı? 4. Kitap ABC Dostları 1. Az daha tarihi olacak bir topluluk. Görünüşte durgun geçen o günlerde ortalıkta belli belirsiz bir devrim ürpertisi dolaşıyordu. Havalarda 89'un, 92'nin derinliklerinden geri gelen esintiler uçuşuyordu. Gençlik, bu sözü mazur görsünler, kaynamak üzereydi. Herkes farkında bile olmadan devrin hareketiyle değişiyordu. Saatin üzerinde yürüyen yelkovan ruhlarda da ilerler. Herkes atması gereken adımı ileri doğru atıyordu. Kralcılar liberalleşiyordu, liberaller demokrat oluyordu. Binlerce geri çekilişle kaynaşan bir deniz kabarmasıydı bu. Gerilemenin özelliği karışıklıklar yaratmasıdır. Pek garip fikirlerin birleşmesi bundan doğar. Aynı zamanda Napolyon'a da, özgürlüğe de hayranlık besleniyordu. Burada tarih yapıyoruz. Bunlar o devrin seraplarıydı. Kanaatler evrelerden geçer. Acayip bir çeşit olan Voltaire'ci kralcılığın ondan daha az garip olmayan bir benzeri oldu. Bonapartçı liberalizm. Başka düşünüş toplulukları daha ciddiydi. Bir kısmında ilkeler araştırılıyor, yoklanıyordu. Bir başkasında hakka, hukuka bağlanıyordu. Mutlaka karşı çılgın bir tutkunluk duyuluyor, ondan sonsuz gerçekleşmeler bekleniyordu. Mutlak sertliğinden dolayı düşünceleri göklere doğru iter, onları sonsuzluklar içinde dolaştırır. İnanç kadar hiçbir şey rüyanın doğmasına elverişli olamaz. Hiçbir şey de rüya kadar geleceği meydana getirmek için yararlı olamaz. Bugün hayal olan yarın etten kemikten yapılmış olarak karşınıza çıkabilir. İleri düşüncelerin çifte anlamları vardır. Esrarlı bir başlangıç, kurulu düzeni tehdit ediyordu. Bu düzende kuşkulu, içinden pazarlıklıydı. Buysa en son derecede bir devrim işaretidir. İktidarın art düşüncesi yıkılmada halkın art düşüncesiyle karşılaşır. Ayaklanmaların uyuklama devri, hükümet darbelerinin tasarlanmasının tam başlangıcıdır. O zamanlar daha Fransa'nın, Almanların Tugendbund'u, İtalyanların Carbonaria'sı gibi geniş gizli teşkilatlar yoktu. Yalnız şurada burada karanlık yeraltı faaliyetleri dallanıp budaklanıyordu. Ex'te Kugurt taslak halindeydi. Paris'te de bu çeşit bir takım topluluklar arasında ABC Dostları Derneği vardı. ABC Dostları neydi? Amacı görünüşte çocukların eğitimini sağlamaktı, gerçekte insanların düzeltilmesiydi. Herkes kendini ABC dostu ilan ediyordu. ABS halktı. Dipnot, ABS'de ABC, ABS gibi okunur, alçalmış anlamına gelir. Onu kalkındırmak, yükseltmek istiyorlardı. Bu kelime oyunuyla alay etmek hata olur. Kelime oyunları bazen pek önemlidir. Bir örnek, Castratus ad castra, Narses'i general yapmıştır. Başka örnekler, Barbari ve Barberini, Fueros y Fuegos, Tuas Petrus et super hanc Petram. ABC dostları pek kalabalık değillerdi. Çekirdek halinde gizli bir dernekti bu. Zümreler sonunda kahramanlar doğurabilse buna bir zümre derdik. Paris'te iki yerde buluşuyorlardı. Hal yakınlarında, ileride söz konusu edeceğimiz Korint meyhanesinde, bir de Pantheon yakınlarında, Saint-Michel meydanında, bugün yıkılmış olan Café Musain adındaki küçük bir kahvede. Bu buluşma yerlerinden birincisi işçilere yakındı, ikincisi öğrencilere. ABC dostlarının her zamanki gizli toplantıları Musain kahvesinin bir arka odasında oluyordu. Kahveden oldukça uzaktaki uzun bir koridorla bağlanan bu odanın iki penceresi, gizli bir merdivenle Gre sokağına açılan bir kapısı vardı. Orada sigara içerlerdi, içki içerlerdi, kumar oynarlardı, gülerlerdi. Orada her şeyi yüksek sesle, bazı şeyleri de alçak sesle konuşurlardı. Duvarda bir polis memurunu kuşkulandırmak için yeter bir delil olan Cumhuriyet devrine ait eski bir Fransa haritası çiviliydi. ABC dostlarının büyük bir kısmı bazı işçilerle samimi bir anlaşma içindeydiler. İşte en önemlilerinin adları. Belirli bir ölçüde bunlar tarihin malı olmuşlardır. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuillet, Courfeyrac, Bahorel, Lesgle ya da L'Aigle, Joly, Grantaire. Bu delikanlılar arkadaşlık ede ede aralarında sanki bir aile kurmuşlardı. L'Aigle bir yana, hepsi güneyliydiler. Pek dikkate değer bir topluluktu bu. Arkamızda daima görünmez karanlık derinlikler vardır. Bu topluluk da öyle bir karanlık içinde kayboldu. Bu dramın bulunduğumuz noktasında okuyucunun onları acı bir maceranın karanlıklarına dalmalarından önce görmesi için bu gençlerin üzerine ışık tutmak belki hiç de faydasız değildir. İlk olarak saydığımız, bunun nedenini ileride göreceğiz, Enjolras zengindi, tek evlattı. Korkunç olmak kabiliyetinde pek sevimli bir delikanlıydı. Melek kadar güzeldi. Vahşi bir Antonius'tu. Dipnot, güzelliğiyle ünlü Bitünyalı bir Yunanlı köleyken sonradan Roma İmparatoru Hadrianus'un gözdesi olmuştur. Bakışının düşünceli parıltısını görünce daha önce yaşadığı bir hayatta devrimin karışık kitabını baştan başa okumuş olduğu sanılırdı. Bir tanık gibi bu kitabın geleneksel havasını yanında taşıyordu. O büyük işin bütün ayrıntılarını biliyordu. Bir delikanlıydı, yadırganacak kadar hem ruhani hem savaşçı bir yaratılışı vardı. Hem rahip hem de askerdi. Hemen şu an için demokrasinin askeriydi. Çağdaş davranışın üstünde ülkünün rahibiydi. Derin bakışlı gözleri, biraz kızarmış göz kapakları, kalın kolayca alay eden bir alt dudağı, geniş bir alnı vardı. Bir yüzde geniş alın bir ufukta bol gökyüzü gibidir. Bu yüzyılın başıyla geçen yüzyılın sonuna rastlayan devrede pek erkenden ünlü olan bazı gençler gibi haddinden fazla solgun saatleri olmasına rağmen bir genç kızı andıran tazeliği, haddinden fazla bir gençliği vardı. Erkek olduğu halde hala çocuk gibiydi. 22 yaşındaydı, 17'sindeymiş gibi görünüyordu. Ciddi, ağırbaşlıydı, yeryüzünde kadın denilen bir yaratık bulunduğunu bilmiyor gibiydi. Bir tek ihtirası vardı, hak. Bir tek düşüncesi vardı, engeli yıkmak. Aventin Dağı'nda Gracchus olurdu, konvansiyonda Saint Just olurdu. Gülleri görmüyordu bile, baharı bilmiyordu. Kuşların şarkısını duymuyordu. Evadne'nin çıplak boynu olan Aristogiton'dan daha çok heyecanlandıramazdı. Harmodius için olduğu gibi onun içinde çiçekler ancak kılıcı gizlemeye yarardı. Sevinçlerinde sertti. Cumhuriyet olmayan her şeyin karşısında gözlerini utançla yere eğerdi. Özgürlüğün mermerden aşığıydı. Sözü sertçe ilhamlıydı, milli marş ürpertisindeydi. Beklenmedik kanat açmaları vardı. Onun yanına yaklaşmak tehlikesine atılan geçici aşkın vay haline. Cambre Meydanı'nın Saint-Jean-de-Beauvais sokağının herhangi bir hafif meşrep işçi kızı, bu lise kaçkını yüzü, bu saray beyzadesi boynu, sarı uzun kirpikleri, mavi gözleri, rüzgarda uçuşan saçları, pembe yanakları, taptaze dudakları, nefis dişleri görünce, bütün bu hayatın şafağına karşı bir iştah duyup da güzelliğini onda denemeye kalkışsa, şaşırtıcı, müthiş bir bakış ona birdenbire uçurumu gösterir. Beaumarchais'in çapkın delikanlısıyla Haskiel'in korkunç delikanlısını birbirine karıştırmayı ona öğretirdi. Devrimin mantığını temsil eden Enjolras'ın yanında Combeferre onun felsefesini temsil ederdi. Devrimin mantığı ile felsefesi arasında şu fark vardır ki mantığı savaşa karar verir, felsefesi ise ancak barışa götürür. Combeferre Enjolras'ı tamamlıyor, düzeltiyordu.